أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin konusu insanın Allah'a karşı tutumu. Bu dersi Ayşe Zeynep Dönmez Hanımefendi ile ve Özlem Ata Hanımefendi ile birlikte yapacağız. Tabii bu son derece önemli bir konu. Allah-u Teala Kaf Suresinin 16. ayetinde şöyle diyor. 50. surenin 16. ayetinde. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Biz insanı yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَلِيدِ. Biz ona kılcal damarlarından daha yakınız. Bizi yoktan var eden, cinsiyetimizi belirleyen, annemizi, babamızı, mensup olduğumuz toplumu, aileyi belirleyen ve sahip olduğumuz her şeyi veren, ne kadar süre bu dünyada kalacağımızı belirleyen ve bizi imtihan için yarattığını söyleyen Allah-u Teala'ya karşı aklı başında olan bir kişi herhangi bir yanlış tutum içerisinde olmaz. Şimdi az önce okuduğum ayette Allah-u Teala diyor ki, nefsinin kendine ne fısıldadığını biliriz. Nasıl oluyor? Benim nefsim bana nasıl fısıldıyor diye ister istemez soru sorarsınız. Gerçi hepiniz biliyorsunuz, içinize bir sürü konuşmalar geçer. İnsan diğer canlılardan farklı olarak çift kişilikli diyebileceğimiz bir yapıdadır. İnsanda bir vücut vardır. Bir de o vücudun içerisinde ruh vardır. Vücut hep doğallıktan yanadır. Tabiatta geçerli kanun ve kurallara göre hareket edilmesinden yanadır. Çünkü onu ancak o rahatlatır. Ama kişinin ruhu kendine göre birçok şeylerden yana olmak ister. İşte rakipleriyle yarışmak ister, hakimiyet kurmak ister, kendine göre bir dünya kurmak ister. Dolayısıyla insanın içerisinde bir sürü şeyler, gitgeller yaşanır. Sonunda kişi kararını verir. Eğer doğrulardan yanaysa vücutla ruh arasında en küçük bir şey olmaz. Bir sürtüşme olmaz ve o zaman kişi mutlu olur, huzurlu olur. Allah'a karşı da görevlerini yapar. Allah'a karşı tutumu Allah'ın istediği gibi davranmak olur. Zaten Allah-u Teala bize işte az önce okuduğum ayette kişiye kılcal damarlarından da daha yakınız dediğine göre, bizi yaratan O olduğuna göre, sahip olduğumuz her şeyi O'na borçlu olduğumuza göre, aklı başında olan bir kişi Allah'a karşı herhangi bir yanlış yapmaz. Çünkü sizin beğendiğiniz, hoşlandığınız, en çok birlikte olmak istediğiniz hiçbir şey size kılcal damarlarınızdan daha yakın olmaz. Ama insanlar kendi kafalarına göre bir hayat kurmak ister. Allah'a teslim olmak istemezlerse bu defa başka şeyleri kendilerine daha yakın görmeye çalışır ve hayatlarını orada berbat ederler. Yani kendi kendileriyle mücadele ederler, iç sıkıntıları yaşarlar, çevreleriyle sıkıntı yaşarlar. Çünkü Allah'la sıkıntı yaşamak insanı çok ciddi manada önce kendi kendisiyle çatışan, sonra başkalarıyla çatışan bir konuma gelir. Ama aralarında bir menfaat birliği olduğu için bakarsınız ki sadece menfaat ilişkileriyle insanlarla irtibat içerisinde olur. Herhangi bir şey yapmaz, özveride bulunmaz, başkasının iyiliği için, rahatı için çalışmaz. Şimdi Allah-u Teala bize şöyle bir şey söylüyor. Tevbe suresinin 23 ve 24. ayetlerinde şöyle diyor Allah-u Teala: Ya eyyühellezine amenu la tettehidu âbâekum. Ey inananlar, babalarınızı, yani annenizi ve babanızı, dedenizi, neyse üst soyunuzu diyelim, ve ihvânekum ve kardeşlerinizi evliyâe, kendinize en yakın kişiler olarak kabul etmeyin. Ben babamı mı, kardeşimi mi, annemi mi? Evet, öyle. Hangi şartta diyor? İn istahabbul küfr alel iman. Eğer kafirliği imana tercih ediyorlarsa, kafir demek örten demektir. Kendi menfaatine ters düşen şeylerin örtülmesini, şey yapma, yani o ters düşen doğruların örtülmesi peşinde koşuyor ve Allah'a güven problemi yaşıyor. Eğer böyle bir durumdaysa, anneniz de, babanız da, kardeşleriniz de sizin için birinci derecede değildir. Biraz sonra zaten İbrahim Aleyhisselam örneğinde onu siz anlatacaktınız değil mi? Evet, Zeynep Hanım onu anlatacak, göreceğiz. Onları size çok yakın bilmeyin, onlarla ilişkileri koparın demiyor. Ama birinci derecede yakın bilmeyin. Çünkü koparmayın şey, Allah-u Teala şey yapıyor, bizimle şirk konusunda mücadele etseler bile yine onlara karşı iyi davranışımızı devam ettireceğiz. O ayrı bir konu. İnsani davranışların iyi olması değil mesele. Yani Allah'ın emir ve yasakları bizim için birinci sıradadır. Karşımızda ister babamız, ister kardeşim, isterse kim olursa olsun hiç fark etmez. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a karşı tutumumuz her zaman o ne diyorsa o. Ama o gerçekten demiş mi dememiş mi, o konuda elbette sorgulama yapmamız ve doğruları bulmamız gerekir. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Sizden kim sizin kafir olmanızı, yani kafirliği imana tercih ediyorlar, doğruların üstüne kapatıyorlar, bu halde gördüğünüz aileniz şu var, onları Allah'ın emir ve yasakları karşısında önceliyorsanız, kim bunu yaparsa işte onlar yanlış yapan kimselerdir. Yanlış yapıyorlarsa bu yanlışın zararını önce kendileri görür. Şu kelimeyi de hiç unutmayalım, bir insanın kendinden daha büyük düşmanı yoktur. Eğer doğru davranıyorsa bu defa kendinden daha büyük dostu da olmaz. Tabii ki Allah-u Teala bizim yakınımızdır. Biz doğru davranırsak Allah-u Teala'nın yardım ve desteğine de her zaman şey yaparız, mazhar oluruz, onun yardımını görürüz. Sonra Allah-u Teala şöyle diyor: Kul, sen şöyle söyle. İn kâne âbâukum. Eğer babalarınız, yani Türkçe karşı anneniz, babanız, ve ebnâukum, evlatlarınız, oğlunuz, kızınız, torunlarınız, kim olursa olsun, ve ihvânukum, kardeşleriniz, ve ezvâcukum, eşleriniz, ve aşiretukum, bulunduğunuz akraba topluluğu, aile topluluğu, yani aşiret kelimesini biz de kullanıyoruz, aşiretiniz, ve envalun iktereftumuha, elde etmiş olduğunuz mallar, ve ticaretun tahşevne kesadaha, kesadından, yani kötü gitmesinden, zararla sonuçlanmasından korktuğunuz bir takım ticaretiniz, alım satımlarınız, ve mesakinü terdamna, hoşlandığınız meskenler, binalar, ehabbe ileykum minallahi ve rasulih, eğer size Allah'tan ve onun Resulünden daha sevimli ise, onun Resulü demek Allah'ın bizden ne istediğini bize bildiren kişi ya da bize bildiren kitap demektir. Allah'ın kitabında ne varsa o, Allah'ın Resulü aramızda olsa, o Allah'ın Resulü sıfatıyla bize Allah'ın hangi emir ve yasaklarını ulaştırmışsa o, diyecek durumda değiliz de onu ondan daha yakın görüyorsak, ya tamam öyle ama ailemi mi kaybedeceğim, tamam öyle işte ama eşimi üzemem, çoluk çocuğumu üzemem, işte şu bu falan değil. Birinci tercihiniz devamlı Allah'ın emirleri olmalı. Eğer bunu yapamıyorsanız, ondan sonra اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولُ Allah ve Resulü'nün daha sevimli geliyorsa ve cihadin fi sebili Allah yolunda cihattan daha sevimli geliyorsa, ne demek cihat? Allah'ın emirleri doğrultusunda elinizden geleni yapmak, ibadetleri yapmak, emirleri yapmak, sizin karşısında kim çıkarsa çıksın, aldırmadan yolunuza devam etmek, mücadelenizi sonuna kadar yapmak. Ondan eğer daha sevimli geliyorsa, فَتَرَبَّصُوا Bekleyin bakalım. Bu ömür nasıl olsa bir gün bitecek. Menfaatlerinden taviz vermeyenlerden yaşayan kim var? Siz de bekleyin bakalım. حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Allah'ın emri size gelinceye kadar. وَاللّٰهُ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Yoldan çıkmış bir toplumu Allah yola getirmez. Allah'ın yola getirmesi için yoldan çıkmamanız lazım. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah tercihi bize bırakmıştır. Ne yapmamız gerektiğini, nereden kaçınmamız gerektiğini Resulleri vasıtasıyla bize bildirmiş. Resulleriyle yüz yüze gelmemiş olan insanlar da kendi fıtratlarıyla doğruları çok büyük ölçüde seçer, bulurlar. Onun için kişisel menfaatlerimiz, ailevi menfaatlerimiz, toplumsal menfaatlerimiz asla birinci sırada olmaz. Allah'a karşı tutumumuz sürekli Allah ne diyorsa o. O noktada olmak zorundayız. Onun için o zaten bizim doğal yapımıza birebir uyumlu olur. Onu yaptığımız zaman ister istemez dünyada da mutlu oluruz. Ahirette de Allah-u Teala'nın ikramına kavuşuruz. Şimdi bu konuda Zeynep Hanım dinleyelim. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Demin hocamızın da bahsettiği gibi insan ilk önce kendisine en yakın olan Allah ile sürekli irtibat halindedir. Hiçbir davranış göstermese bile aklından geçen düşüncelerle veyahut da niyetiyle Allah onu bilmektedir. O yüzden Allah'a karşı tutumu insanın bütün hayatını etkiler. Hayatındaki diğer bütün varlıklara karşı tutumunu da etkiler. O nedenle insanın Allah'a karşı tutumu acaba ona karşı bir barış halinde mi yoksa bir savaş halinde mi? Bunu iki çeşit düşünebiliriz diye düşündük ve Allah'a karşı eğer insan barış halinde bir tutum sergilerse ne olur? Bunun karşılığında da Allah ona nasıl davranır? Bunları inşallah ele almaya çalışacağız. Öncelikle eğer insan Rabbine karşı böyle bir barış hali içerisinde olursa, o zaman öncelikle mutlaka tevhid üzere olmuş olur. Yani Allah'ın birliği konusunda hiç şüphesi olmadan iman ediyor ve buna göre yaşıyor olur. Ki buna göre yaşaması da aslında Allah'a kulluk etmesi demektir. Yani tevhid ve kulluk, ibadet. O zaman insanın Allah'a karşı tutumunda bir barış hali sergilemesinin iki dışa vurumu olmuş olur. Biliyoruz insanın yaratıcısıyla ilişkisi daha anne karnındayken başlıyor. Allah-u Teala belli bir zamanda anne karnındaki bebeğe bir ruh üflüyor ve bununla beraber dinleme, görme ve fuat dediğimiz gönül özelliği kazanıyor insan. Bu özellik insana ne katıyor? Ruhun üflenmesiyle beraber gelen bu özellikler insanın Allah'ın tek yaratıcı, var ve bir ve tek ilah olduğunu anlayabilmesini sağlayacak yeteneklerle hem gözlemleme yeteneğiyle hem de karar verebilme yeteneğiyle donanmasını sağlıyor aslında. Bu konuda öncelikle bilgiler toplayabilecek bir kapasite veriyor insana. Bu nedenle Allah'ın insanın yaratıcısı ve yöneticisi yani Rabbi olduğunu insan kolaylıkla anlayabiliyor. Herhangi bir kitaba ya da vahye muhatap olmasa bile. Bunun örneklerinden bir tanesini biz İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında da görebiliyoruz. Kendisinin daha bir çocukken yaptığı bir sorgulama vardır. Kısaca özetlemek gerekirse gök cisimlerine bakar ve onların tanrılığını sorgular. Her birini sorgularken de bir yandan işte benim Rabbim bu, beni yöneten bu diye düşünür. Bir Rabbi olduğunu bakın biliyor. Bunda hiçbir şüphesi yok. Fakat Rabbin nasıl, nerede, hangi niteliklere sahip olduğu hakkında bir fikri yok ve bunu araştırıyor. O yüzden İbrahim Aleyhisselam da bu sorgulamaya o toplumda çok yaygın olan gök cisimlerinin tanrılığını sorgulayarak başlıyor. Çünkü tarihi bilgilere baktığımız zaman Keldanilerin Ur şehri denen bir şehirde yaşıyor ve buradaki en büyük tapınağın da bir ay tapınağı olduğunu biliyoruz. Yani gök cisimlerine tapınmak o toplumda bilinen ve alışılagelmiş olan bir davranış türü. Bu aslında putlar ve çok tanrılı inanışların çoğunda Tanrı'nın çok sayıda olduğundan ziyade Tanrı'nın özelliklerini, Allah'ın özelliklerini, farklı özelliklerini farklı varlıklara atfetmek gibi bir şey var. İşte bu yaratan Rab, o bir tane. İşte bu yöneten Rab, bu su indiren, bu işte şunu veren gibi gibi böyle Rabbin özelliklerini farklı kişilere, farklı varlıklara paylaştırıyorlar. İbrahim Aleyhisselam bu nedenle böyle bir sorgulamadan geçiyor ve en sonunda kendisi bu kadar karmaşık bir toplumda yaşamasına rağmen itikat açısından dönüyor ve topluma diyor ki ey halkım ben sizin ortak saydıklarınızdan uzağım. Ben yüzümü doğrudan doğruya gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Gökleri ve yeri yaratan yani yaratıcı kavramı herkesin tahayyül edebileceği ve bunun olması lazım diye düşünebileceği bir kavramdır. Dediğimiz gibi insan daha yaratılırken yaratıcının varlığını kavrayabilecek ya da olması gerektiğini hissedebilecek bir şekilde yaratılıyor. İbrahim Aleyhisselam da işte bu şekilde tevhide ulaşmıştır. Şimdi bizim de düzgün bir itikada sahip olabilmemiz için tevhidin ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Tevhidin çeşitli yönleri var. Bunlardan bir tanesi tevhid-i rububiyet yani Rablik konusunda tevhid. Allah, Rabbin tek olduğu konusunda kesin bir imana sahip olmak. Yani yaratan, bizi yaratan, yaşatan ve yöneten varlığın, Rabbimizin tek olduğu konusunda ki zaten söyledik bu konuda aslında kimsenin şüphesi yoktur. Ankebut suresi 63. ayette de bununla alakalı aslında delilimizi görebiliriz. Aslında daha da önemli olan bir ikinci konuya tevhiddeki uluhiyet tevhid-i uluhiyete geçmek istiyorum. Çünkü insanların en çok tökezlediği, tarih boyunca en çok tuzağa düştükleri kısım bu. Yani ilahlık konusunda tevhidden, birlemeden uzaklaşmaları. Varlıkların saygı göstererek itaat edeceği ilah tek. Bu itaate, yani bu boyun eğmeye eğer saygı gösterme ve sevgi de eklenirse, işte o zaman bu bir kulluk olmuş oluyor. Seçim yaptığı ve insanın tercih ettiği kulluk haline dönüşüyor. Bu ilahın tek olduğu konusunda insanların demin de anlattığımız gibi farklı kültürlerden belki eskiden gelen veyahut hala yeni çeşit şüphelerle ortaya sürdükleri bazı sıkıntılar oluyor. Allah-u Teala bunlara karşı Kur'an-ı Kerim'de hep benzer şeyleri vurgulamıştır. Bakara suresi 163. ayette mesela ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan odur diye buyuruyor. Yine benzer şekilde çok sık okuduğumuz İhlas suresinin 1. ve 4. ayetleri biliyorsunuz anlam olarak söyleyelim. O Allah'tır, bir tektir. Ve sonra ne diye bitiyor? Ona denk hiçbir şey yoktur. Allah'ın benzeri ya da denge hiçbir şey olmadığı konusunda da Kur'an-ı Kerim insanları uyarıyor. Ve şurada önemli olan bir şey var ki Enbiya suresi yani Nebiler, Peygamberler suresi 25. ayette vurgulanıyor. Senden önce gönderdiğimiz her elçiye mutlaka şunu vahyetmişizdir. Benden başka ilah yoktur, kulluğu bana yapın. Allah-u Teala'nın bütün nebilere birden emrettiğini söylediği çok önemli emir burada tekrar vurgulayalım. Allah, Allah'ın varlığı değil, Allah'ın Rab olduğu ya da yaratıcı olduğu değil. Benden başka ilah yoktur. Yani Allah'tan başka hiçbir tanrının olmadığı konusunda nebiler uyarılarda bulunmuşlardır. İnsanlar pek çok ayette farklı yerlerde geçiyor. İşte onlara gökten yağmuru kim indirir desen Allah derler. Veyahut işte şunu yaratan, gökleri yeri yaratan kimdir desen Allah derler. Bunlar Allah'ın yaratıcı Rab olduğu konusunda insanların şüphesi olmadığına dair ayetler. Ama ona kulluk ederken ilah olarak Allah'la aralarına başka varlıkları sokarak, aracılar sokarak veyahut Allah'ı uzak görüp ona yakınlaşma vesilesi olduğunu düşündükleri bazı başka varlıkları sokarak insanlar Allah'ın tek ilah olduğu gerçeğinden uzaklaşıyorlar ve maalesef ona bu şekilde şirk koşuyorlar. Dediğimiz gibi nebiler de tarih boyunca hep Allah'tan başka ilah olmadığı konusuna vurgu yapmışlardır. Mesela günümüzde elimizde olan Tevrat'a da baktığımızda hem Allah'ın varlığı birliği hem de ona benzer hatta denk olabilecek başka hiçbir varlığın olmadığı yani tam olarak la ilahe illallah konusunda pasajlar görüyoruz. Bu Enbiya suresinde 25. ayette belirtilen ayette birebir uyduğu için bizden önceki nebiler ne söylemiş diye birkaç pasaj Tevrat'tan ve İncil'den de okumak istiyorum. Kur'an'la ne kadar denk olduğunu göreceksiniz. Mesela Tevrat'ın Yeşaya 40. babında 25. pasaj var. Beni kime benzeteceksiniz ki eşitim olsun diyor kutsal olan. Kutsal olan Allah-u Teala diyor ki beni kime benzeteceksiniz ki Allah'ı benzetebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Ona denk de yoktur. Bu aynen Tevrat'ta geçen bir pasaj. Yine 2. Samuel 7. babda 22. pasaj. Yücesin ey egemen Rab yani Allahu Ekber diyoruz. Biz bunu özetle bir benzerin yok senden başka tanrı da yok. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bunların Kur'an'daki karşılıkları aslında. Tevhidle ilgili aslında aynı bakış açısı bizim şu anda teslis inancı var dediğimiz Hristiyanların kitabında yani İncil'de de geçiyor. Kur'an'dan önceki kitaplardan bir tanesi de bu kanonik İncil'lerde hatta yani kilisenin de kabul ettiği İncil'lerde hali hazırda geçen pasajlardan bir tanesini okumak istiyorum. Burada da Allah'ın tek tanrı olduğu vurgusu, ondan başka ilah olmadığı vurgusu hem İsa Aleyhisselam'ın ağzından yapılmış. Markus İncili 12. pasaj 29-30. bablar. Pardon 12. bab 29-30. pasajlar. Bazı kişiler konuşuyorlar, din bilginleri konuşuyorlar. Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona buyrukların en önemlisi hangisidir diye soruyor. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Rab'dir. Tanrı Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Bu buyruk Tevrat'ın içinde geçen buyruk. Aynı buyruğu Markus İncil'inde İsa Aleyhisselam'ın ağzından bir kez daha duyuyoruz. Demek ki eskiden beri gelen ve tasdik edilen Allah'tan başka ilah olmadığı inancı hala günümüzde kabul gören kilise İncil'lerinde dahi var. Demek ki peygamberlerin görevi de bunu bildirmek. Allah'tan başka bir pasaj daha okumak istiyorum. Bu da Ali İmran suresi 18. ayette. Allah'tan başka ilah olmadığına Allah, melekler ve doğruların yanında olan ilim sahipleri şahittir. Ondan başka ilah yoktur, o daima üstün ve bütün kararları doğru olandır. Burada bu doğruların yanında olan ilim sahipleri konusuna dikkat çekmek için bu pasajı okudum. Çünkü pek çok yabancı ve yerli ilmi çalışmayı, özellikle fizik, kainat dengesi, biyoloji, kimya konularında çalışma yapan bilim adamlarının çalışmalarını incelediğinizde sonuç olarak bu kainatın dengesinin ve bu varlıkların tesadüfi olarak kurulmuş olamayacağını, bu hassas dengenin, mizanın mutlaka bir yaratıcı tarafından yaratılmış olması gerektiğini onlar da kabul etmek zorunda kalıyorlar. Buna yaratıcı ya da Allah demeseler bile bunun tesadüfen olamayacağını kabul etmek durumunda kalıyorlar. Şimdi ne dedik? Müşriklerin, yani Allah'a şirk koşanların Rabbin tek olmasıyla alakalı bir sıkıntıları yok. Ama Allah'a yakınlaşma veya aracılık amaçlı olarak ona şirk koşuyorlar maalesef. Bu da tabii ki Allah-u Teala'nın sıkça uyardığı bir günah. Sakın Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvarma, yoksa azaba uğratılacaklardan olursun diyor. Şuara suresi 213. ayette Allah-u Teala. Tevhid-i esma ve sıfatla devam edeyim istiyorum. Aslında arada okumak istediğim başka ayet-i kerimeler de var ama zamanımız kalırsa inşallah okuruz. Şimdi tevhidin bir başka yönü de Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarında, yani özelliklerinde aslında tevhid birleme konusunda Allah kendini nasıl isimlendiriyorsa, kendisine nasıl özellikler atfediyorsa, bizim de onu öyle isimlendirmemiz, öyle çağırmamız ve onun ilerisine geçmememiz, onun kendisine vermediği isimleri bizim ona yakıştırmamamız gerekir. Ve onun kendisi hakkında söylediği isimlere de tevil etmek veyahut da onları inkar etmek gibi bir lüksümüz yoktur. Bu nedenle biz olduğu gibi inanmak ve bunları düşünmek zorundayız. Tabii ki Allah'ın bütün isimleri güzeldir. Araf suresi 180. ayette de bunu görüyoruz. En güzel isimler, özellikler Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ona onlarla dua edin diyor. Hatta kendisine hitap edilirken, çağrıda bulunulurken de yine kendi verdiği isimlerle onu çağırmamızı istiyor. Tabii ki Allah'ın bazı özellikleri, sıfatları hem insanlarda hem de Allah-u Teala'da bulunabilir. Fakat insanlarda da bulunan, yalnızca Allah'ta bulunan vasıfları da vardır. İşte onları başka insanlara yakıştırmak da esma ve sıfatlarda tevhid ilkesine aykırı olmuş olur. Bu yüzden mesela rahim sıfatını Allah-u Teala hem müminler için, hem Muhammed Aleyhisselam için, hem de kendisi için kullanır. Ama bunun dışındaki sıfatlarda, Allah'ın kendisi için sadece kullandığı sıfatlarda biz farklı bir davranış gösteremeyiz. Çünkü nedir? Onun dengi gibi sayılabilecek hiçbir şey yoktur. Dengi gibi sayılabilecek, bakın Şura suresi 11. ayeti okuyorum. Yani herhangi bir özelliğini ona denk tutmamamız gerekiyor. Eğer bir özellik insanda olsa dahi Allah'la aynı şekilde bulunduğunu da düşünmememiz gerekiyor. Şimdi buraya kadar anlattıklarımız aslında itikatla alakalı şeylerdi. Bizim bir de kulluğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Kulluğumuzun düzgün olması için neler yapmalıyız? O zaman da tevhid üzere, yani bu bahsettiğimiz fikir zemini üzerinde fiil göstermemiz gerekiyor. Başka bir deyişle Allah'a muhabbet, sevgi ve saygı göstererek ona kulluk etmemiz, itaat etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de yapmamız gereken şu: kulluğu Allah nasıl emretmişse öyle yapmalıyız. Allah cinleri ve insanları yalnızca ona kulluk etsinler diye yaratmış. Biz de kulluğu yalnızca ona yönlendirmeliyiz. Ve ibadetin şekillerini de bizim için Allah-u Teala belirlemiş. O zaman onun emrettiğinden farklı ibadet şekilleri ya da şartları oluşturmak da bizim haddimize değildir. Bu nedenle kulluğun da düzgün olması için Allah'ın belirlediği gibi ona kulluk etmemiz gerekir. Allah'ın koyduğu yasaklardan kaçınmak, emirlerini yerine getirmek, bunlar da kulluk vazifelerindendir. Mesela Bakara suresi 172. ayette Allah-u Teala, ey inanıp güvenenler, Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerin temiz olanlarından yiyin. Yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona karşı görevinizi yerine getirin diyor. Demek ki Allah'ın yasakladığı, haramları saydığı Bakara 173'ten hemen önce gelen ayet bu. Demek ki kulluğu yalnızca Allah'a yapıyor olmak onun yasaklarından da uzak durmayı gerektiriyor. Bunun dışında ahlakın düzgün olması yine Allah'a karşı barış halinin tam olması için gereken bir şey. Bu da udhulu fissilmi kâffeten Bakara 208. ayet ile anlatılıyor. Fıtrata tam uyarak İslam'a girmek bu şekilde barış halinde olmayı gerekiyor ahlak olarak da. Ve bunun dışında bir de muamelat açısından Allah'a karşı günlük işlerimizin tamamında onun emrettiği gibi davranmamız gerekiyor. Yani sözleşmeler, alışveriş, evlilik, boşanma, miras ve her türlü diğer günlük yaşamdaki davranışı da Allah'ın emrettiği gibi yapmamız, onunla barış halinde olmamızı gösterir. Sonuçta onun varlığına, birliğine ve Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmemiz ve buna göre hayatımızı sürdürmemiz ancak bu şekilde olur. Böyle olursa Allah bize ne vaat eder? Rahmet ve nusret. Onu da Özlem Hanım'dan dinleyelim.
Evet, sağ ol, teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Bu arada Zeynep Hanım bizim İngilizce sitemizin yöneticisidir. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Konuşmasının başında Allah'ın varlığı ile ilgili hiç kimsenin şüphesi yoktur dedi. Bir gün Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birisinin yöneticisiyle beraberiz. Orada da onların antrenörlerinden birisi vardı. Bana dedi ki, ya hocam bu çok iyi bir insandır ama Allah'a inanmaz dedi. Ben de dedim, ben de onun Allah'a inanmadığına inanmıyorum. Böyle üçümüz beraberiz yani. Başka kimse yok aramızda orada. Bizi duyan kimse de yok. Dedi ki, tamam da bir türlü zihnimde bir şekil veremiyorum. Düşünüyorum acaba nasıl? Dedim, sen Allah'a hiçbir şekilde şekil veremezsin ki Allah hiçbir şeye benzemez. Nasıl şekil vereceksin? O her yerde var, her zaman var. Yani işte, işte şimdi oldu dedi. Tabii Allah'ı hiçbir şeye benzetemeyiz. Dersin başında işte bütün kılcal damarlarımıza kadar biliyor. Bir yerde bir yaprak düşse biliyor. O zaman yani burada da şu çok net. Şimdi çok vakit alır diye şey yapmıyorum. Dün ateistlerden birisi bir ayet meali atmış ama o ayet meali gerçekten yanlış yapılmış bir meal. Diyor ki böyle dese amenna. Bakın Allah böyle dese amenna. Ben ateistim diyor. Arkasında ben de doğru meali attım oraya. Şimdi dolayısıyla yani bu gerçekten Allah'ın varlığı ve birliği konusunda yerinde hiç kimsenin şüphesi yok. O konuda Allah biz hiçbir şeye benzetemeyiz. Bir kuluyuz ama ona karşı davranışlarımız yanlış olursa ne olur? Onu da Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı olan Özlem Hanım'dan dinleyelim. Evet.
Teşekkür ederim hocam. Şimdi Zeynep Hanım'ın da hocamın da belirttiği gibi insan Allah'a teslim olmakla sorumlu tutulmuştur. Teslimiyetten biraz söz etmemiz lazım burada. Allah'ın emir ve yasaklarına kayıtsız, şartsız, gönüllü olarak kabullenmek demektir teslimiyet. Şimdi burada gönüllü olarak ifadesine vurgu yapmak istiyorum. Çünkü teslimiyet isteyerek ya da istemeyerek olur. İki türlü de mümkündür. Mesela Fussilet suresinde gök ve yerin isteyerek teslim olduklarına dair ayet vardır. Diyor ki 11. ayet, aynı zamanda duman halindeki göğe yönelmiş, ona ve yere gönüllü veya zorunlu olarak boyun eğin demişti. İkisi de gönüllü olarak boyun eğdik diye cevap vermişlerdi. Şimdi bu iki türlü teslimiyeti düşünürsek, gönüllü veya gönülsüz teslimiyet nedir diye düşünürsek, mesela dünyaya gelmiş bir insanın yemek yememesi mümkün değildir. Ben nefes almayacağım bundan sonra demesi mümkün değildir. Yani nefes almaması mümkün değildir. Bu gibi kurallar konusunda gönülsüz de olsa Allah'ın kurallarına teslim olmak zorundadır. İşte bu tip teslimiyetin dışına çıkması asla mümkün değildir bir insanın. Ama bir de ikinci tür teslimiyet var ki Allah'ın insana irade verdiği teslimiyettir. Yani emir ve yasaklarına uymak noktasındaki teslimiyettir. İbadetlere riayet etmek noktasındaki teslimiyettir. Şimdi hepimizin bildiği gibi insan bu tip teslimiyette serbest bırakılmıştır. İmtihan dediğimiz şey de zaten bu tip teslimiyet üzerinden olur. İnsan serbest bırakıldığı alanlarda teslimiyeti, yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymayı kabul ederse imtihanı kazanır, etmezse imtihanı kaybeder. Dünya imtihanının amacı da bu teslimiyette kararlılık gösterip gösteremeyeceğini ölçmektir. Yine Muhammed Suresi 31. ayette şöyle buyurulmaktadır. Şurası kesin ki içinizden cihat edenleri ve sabırlı, yani kararlı davrananları öğreninceye kadar, gerçek yüzünüzü ortaya çıkarıncaya kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz. Şimdi Allah'a teslimiyetinde kararlılık gösteren insandan söz edelim. İşte bu insan her şeyle silm, yani barış halinde olur. İslam'da barış demektir, barış dinidir. Allah'ın emir ve yasaklarına iradesiyle uyan insan Müslüman olur, ibadetlerini yapar, kulluğunu, şükrünü eda eder. Bu durumda, yani tevhid ve teslimiyet üzerinde olan kişiye de Allah rahmetiyle, yani sonsuz iyilikte bulunarak yardım eder, destekler ve nusret ile destekler. Şimdi rahmet ve nusretin ne olduğunu basitçe söylemek istiyorum. Önce rahmet kelimesinden söz edeyim. Rahmet Allah-u Teala'nın iyiliği ve ikramı anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde, Rahman dediğimizde, Rahman ifadesi Allah-u Teala'nın dünyada bütün insanlara karşı iyiliğinin sonsuz olmasını ifade eder. Rahmet kelimesinden gelen rahim ifadesi ise sadece ahirette müminlere yönelik olarak Allah'ın ikramının sınırlanacağını belirtmektedir bize. Şimdi rahmet kelimesinden bahsettikten sonra Allah'ın kuluna rahmetiyle, yani sonsuz iyilikte bulunarak yardım etmesi nasıl olur? Bunun örneklerine değinelim. Zeynep Hanım İbrahim Aleyhisselam'dan bahsetti. Ben de yine İbrahim Aleyhisselam'ın Şuara Suresi 69 ve 85. ayetler arasında anlatılan haberinden söz etmek istiyorum. Ayetler şöyle, estağfirullah. Onlara İbrahim'le ilgili şu haberi anlat. Bir gün babasına ve halkına şöyle dedi. Siz neye kulluk ediyorsunuz? Dediler ki putlara kulluk ediyoruz. Onların karşısında saygıyla durmaya da devam edeceğiz. Peki dua ettiğinizde sizi duyuyorlar mı dedi. Yahut size fayda sağlıyor veya zarar verebiliyorlar mı? Dediler ki yok, ama biz atalarımızın böyle yaptığını gördük. Dedi ki peki hiç düşündünüz mü neye kulluk ediyorsunuz, hem siz hem de gelip geçmiş atalarınız? Kulluk ettiklerinizden varlıkların sahibi dışında kalanlar benim için birer düşmandır. Beni yaratan, bana doğru yolu gösteren varlıkların sahibidir. Beni yediren ve içiren de odur. Hastalandığımda bana o şifa verir, beni öldürecek, sonra tekrar hayat verecektir. Hesap günü hatalarımı bağışlamasını beklediğim de odur. Rabbim bana hikmet, yani doğru karar verme yeteneği ver ve beni iyiler arasına kat. Gelecek nesiller içinde benim doğru anılmamı nasip eyle, beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden eyle. Biraz uzun oldu biliyorum ama önemli olduğu için bu ayet kümesini zikretmek istedim. Burada İbrahim Aleyhisselam önce halkının Allah'tan başka varlıklara tapınmasına karşı çıkmış, onların kendisi için birer düşman olduğunu belirtmiş, adeta halkından uzaklaşmış ve başka ayetlerde yine bize de buyurulduğu gibi Allah'ın özelliklerini belirterek Allah'a dua etmiştir. Sonrasında İbrahim Aleyhisselam'ın duasının kabul olduğunu, yani Allah'ın ona rahmetiyle yardım ettiğini, bugün bile namazlarımızda okuduğumuz Salli Barik dualarından anlayabiliriz. Peki sadece İbrahim Aleyhisselam mı? Değil. Kur'an-ı Kerim'de bize pek çok Nebi ve Resul hakkında da aynı durum. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterdikleri zaman onlara Allah'ın rahmetiyle yardım ettiğinin kıssaları anlatılır. Mesela aklıma ilk gelenler Musa Aleyhisselam bir kavga sırasında vurduğu adamın ölmesi sonucunda şehirden kaçmak zorunda kalır. Yolda hayvanlarını sudan engelleyen kızlara rastlayıp onlara yardım ettikten sonra şöyle dua eder Kasas 24. ayete göre. Musa hemen onların hayvanlarını suvardı. Sonra gölgeye çekildi ve dedi ki Rabbim bana vereceğin her hayra yani iyiliğe ihtiyacım var. Rahmetin sonucu hayırdır ya da görüntüsü hayırdır öyle de düşünebiliriz. Daha sonrasında Kur'an'dan şunu öğreniriz. Kızların babası onu yanına işçi olarak alır ve kızlarından biriyle evlendirir. Yani Allah Musa Aleyhisselam'a rahmetiyle yardım eder. Meryem validemize beşikteki bebeği konuşturarak İsa Aleyhisselam'ı onu öldürmek isteyenlerin elinden kurtarıp vefat ettirerek Muhammed Aleyhisselam'a ve arkadaşı Ebu Bekir'e Mekke'den Medine'ye hicret yolculuğu sırasında peşlerinden gelenlerin onları bulmamasını sağlayarak rahmetiyle yardım etmiştir. Elbette örnekler bu kadar değil. Bunların sayısını biz daha da arttırabiliriz ama zamanımız kısıtlı olduğu için örnekleri burada kesmem gerekiyor. Peki Allah-u Teala Nebi Resullerine yardım eder. Normal sıradan insanlara rahmetiyle yardım etmez mi? Elbette eder. Eğer sıradan insanlar yani bizler Müslümanlar da teslimiyetimizi tam yapar, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakta titizlik gösterirsek o rahmete ve nusrete muhatap oluruz. Hatta şöyle de diyebiliriz, Allah'ın bütün insanlığa en büyük ikramı yani rahmeti indirdiği kitaplardır. Kitaplar rahmettir çünkü onlar insana doğru yolu gösterir. Kitabın içindeki emir ve yasaklar insanların onları referans alarak tüm hayatlarını düzenleyebilecekleri bir değerler sistemi oluşturur. Yine kitapların rahmet olduğuna dair Nisa 174 ve 175. ayetleri zikredebiliriz. Ey insanlar, size Rabbinizden bir kanıt geldi. Size gerçekleri gösteren bir nur indirdik. Allah kendisine inanıp güvenen ve o nura yani Kur'an'a sıkı sarılanları ikramı yani rahmeti ve lütfu ile kuşatacak, onları kendisine götüren doğru yola yönlendirecektir. Biraz önce dediğim gibi Allah'ın rahmeti Rahman ve Rahim olmak üzere iki sıfatla ifade edilir. Burada tekrar hatırlatayım. Rahman sıfatıyla yapılan iyilikler dünyada mümin olsun olmasın herkesi kapsar. Mesela Allah herkese rızık verir, yağmur yağdırır, evlat verir ki rahmetin rızık, yağmur, evlat anlamlarına geldiği ayetleri de zikretmeye çalışacağım. Ama rahim sıfatıyla yapılacak ikram ise ahirette müminlere özgü olacaktır. Bunu Araf 156. ayetten çıkartabiliriz. 155. ayette Musa Aleyhisselam'ın duasının başı var ama ben sadece 156'yı okumak istiyorum. Bu dünyada bize iyilik yaz, ahirette de biz sana yöneldik. Allah dedi ki, azap edeceğime koyduğum düzene göre azap ederim. İkramım ise her şeyi kapsar. İlerisinde onu yanlışlardan sakınan ve zekat verenler ile ayetlerime inanıp güvenenlere has kılacağım. Yine Hud suresi 52. ayette insanların itaati karşılığında Allah'ın rahmetiyle gökten bol yağmur indireceği ve güçlendirilecekleri insanların anlatılmaktadır. Ayet şöyle, ey halkım Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona dönün ki size gökten bol yağmur göndersin ve gücünüze güç katsın. Suçlu halde çekip gitmeyin. Yine evlatın rahmet olduğunu Zekeriya Aleyhisselam'a evlat olarak verilen Yahya ile müjdelenmesinin anlatıldığı Meryem Suresi 2 ve 5. ayetler arasından öğreniriz. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anlatımıdır. O bir gün Rabbine için için yalvarmış, şöyle demişti. Rabbim, kemiklerim pek güçsüzleşti, saçlarım da iyice ağardı. Sana yaptığım duadan hiç eli boş dönmedim. Benden sonra gelecek yakınlarımdan endişeliyim. Karım da kısır, onun için bana katından bir veli, bir çocuk bağışla. Şimdi rahmeti kısaca anlatmış olduk. Peki nusrete gelelim. Yani eğer kul tevhid ve ibadetlerde titizlik gösterirse Allah rahmet ve nusretle yardım eder dedik. Nusret ne demek? Nusret sözlüklerde yardım, üstünlük ve başarı anlamlarını taşıyan bir kelime. Nur 55. ayeti okursak oradan belki Nusret'in başarı anlamını çıkarabiliriz. Şöyle diyor Nur 55. ayet. Allah içinizden inanıp güvenen ve iyi işler yapanlara vaat etmiştir. Kendilerinden öncekileri nasıl yeryüzünün hakimi kıldıysa onları da kesinlikle yeryüzünün hakimi kılacaktır. Onlar için uygun gördüğü dini mutlaka uygulama imkanı verecek ve yaşadıkları korkuların ardından onları güvene kavuşturacaktır. Onlar bana kulluk eder ve hiçbir şeyi bana ortak koşmazlar. Bütün bunlardan sonra kim kafirlik ederse işte yoldan çıkmış olanlar onlardır. Burada Nusret'in başarı anlamına geldiğini çıkarabiliriz. Peki Nusret'in yardım anlamını hangi ayetlerden çıkarabiliyoruz? Muhammed 7. ayeti bir kere daha, pardon demin yukarıda Muhammed 7 değildi, yine Muhammed suresinden başka bir ayetti. Şimdi Muhammed 7. ayeti zikredeyim. Ey inanıp güvenenler, siz Allah'a yani onun dinine yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Yine Rum 47. ayette senden önce de nice elçileri kendi halklarına gönderdik. Onlara açık belgelerle geldiler. Sonra suç işleyenlere hak ettikleri cezayı verdik. İnanıp güvenenlere yardım etmek boynumuza borçtur diyor Rum 47. ayet. Bir de nusret kelimesinin üstünlük anlamını Münafık'ın 8. ayette görebiliriz. Ayet şöyle, şunu demişlerdi, hele Medine'ye dönelim, biz güç ve şeref sahipleri o alçakları elbette sürüp çıkaracağız. Oysa üstünlük Allah'tadır, elçisindedir ve inanıp güvenenlerdedir ama münafıklar bunu bilmez. Sözlerimi Ali İmran 139. ayetle tamamlamak istiyorum. Allah-u Teala, tekrar şunu söyleyeyim 139. ayeti okumadan önce. Eğer kul Allah'a karşı tutumunda barış yani teslimiyet halinde olursa bunun göstergesi onun tevhid inancı üzerinde olması ve ibadetlerinde titizlik göstermesidir. Allah-u Teala da bunu yaparsa ona rahmetiyle ve nusretiyle yardım edeceğini söyler. Ali İmran 139'da şöyle estağfirullah, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer inanıp güveniyorsanız en üstün olanlar sizlersiniz. Teşekkür ederim.
Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi burada tabii Özlem Hanım'ın okuduğu ayetler de, Zeynep Hanım'ın okuduğu ayetler de son derece önemli konumuz açısından. Allah'a karşı tutumumuz, yani Allah ne diyorsa o olmalı ve efendim işte aile menfaatleri, kişisel menfaatler, toplumsal menfaatler, tamam öyle diyorsunuz ama falan amalar, bunlar asla kabul edilemez. Yani ben ne yapayım şimdi, tek başıma mı kalayım? Tabii tek başına kalmayı göze alacaksınız. İşte burada verilen örnekler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bütün malını, mülkünü, her şeyini, akrabasını orada bırakıyor. Medine'ye gitmek zorunda kalıyor. Yanında bir tek Ebu Bekir radıyallahu anh var. İşte ona da tavsiye etsen korkma diyor, Allah bizimle beraber. Allah beraberse, yani biz Allah'a karşı yanlış yapmadık demiş oluyor. Asıl mesele o. Şimdi Musa aleyhisselam Allah'ın nebisi gidiyor. Tek başına kalıyor ama Allah ona bir aile nasip ediyor. Muhammed aleyhisselam Medine'ye vardığı zaman Medine'de bir devlet başkanı sıfatıyla karşılanıyor. O kadar büyük bir şehir itibarı. Ama onun öyle bir beklentisi yok. Onun tek beklentisi Allah'ın emir ve yasaklarına tam tamına uymak, Allah yolunda gitmek. Dolayısıyla Allah'ın verdiği ödülü hiç kimse veremez. Onu mümkün değil, şey yapamazsınız. Mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a tevekkül eder, yani Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter. Bu ayetin geçtiği yer de son derece önemli. Allah-u Teala Talak suresinde, yani boşanmayla ilgili surede, 3. ayette bunu söylüyor. Şimdi genellikle boşanan karı koca, ya tamam boşandık, ayrıldık ama ben ne yapacağım bundan sonra falan. Yani senin yapacağın, ister kadın ister erkek olsun, yapacağın tek şey Allah'ın emirlerine aykırı davranmamak. Onun için tevekkül edersin. Yani Allah'a güvenip dayanıyorsan korkma. Allah seninle beraberdir. Onun için mesela evlenme konusunda da Allah-u Teala yine benzer bir şey söylüyor Nur suresinin 32. ayetinde. Yani bir adam fakirlikten korkarak evlilikten kaçmasın diyor. Ben ona yardım ederim diyor. Her halükarda bizim Allah'ın emirlerine odaklanmamız lazım. Çünkü zaten her şeyimizi ona borçluyoruz. O her yerde var, her zaman var. Ona güvenip dayanmayıp da neye dayanacağız? Onun için Cenab-ı Hakk'a karşı tutumumuz devamlı ona boyun eğmek. O ne diyorsa o. Ama demin de şey yapmıştım. Bizi Allah ile aldatanlar çıkacak. Ona çok dikkat edelim. Gerçekten Allah böyle demiş diyenler haklı mı değil mi? Ona da bakmamız lazım. Şimdi sizin söyleyecekleriniz varsa.
Aslında demin biraz geçtiğim, hatta atladığım bazı ayetler vardı. Bir özellikle ahlak ile alakalı. Ondan sonra ondan biraz bahsetmek istiyorum. Biz şimdi aslında Allah'a karşı barış halinde olmak için tevhid ve kulluktan bahsettik. Bunların tam olması için de öncelikle itikat, ondan sonra ibadetler, ahlakımızın güzel olması ve muamelatta yine Allah-u Teala'nın emrettiği gibi davranmaktan bahsettik. Şimdi ahlak ile alakalı ilkeler nelerdir ve Kur'an-ı Kerim'de nerelerde belirtiliyor? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak Bakara suresinin 177. ayetinde özel olarak şundan bahsedilir. Erdemli olmak, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Erdemli olan Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen kişidir. Böyle bir kişinin özellikleri nelermiş, bunu da anlatıyor Allah-u Teala. Böyle bir kişi sevmesine rağmen malını kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolculara, isteyenlere ve bir de boyunduruk altındakileri kurtarmak için verir. Namazı düzgün sürekli kılar, zekatı verir. Anlaşma yaptıkları zaman yükümlülüklerini yerine getirirler. Bakın bu da aslında muamelat ile alakalı bir kısım. Maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara ve ani baskınlara karşı dirençli bulunurlar. Özü sözü doğru olanlar bunlardır. Sıdk, doğru sözlülük burada vurgulanıyor. Müttakiler, yani yanlışlardan sakınanlar da bunlardır. Yine özetle güzel ahlak ile alakalı konuların geçtiği birkaç ayetten bahsetmek istiyorum. Ayet meallerini okumayacağım ama isim ve numaralarını zikretmek istiyorum. Gördüğümüz gibi güzel ahlakın, müttakilerin bu arada ödülü nedir? Daimi nimete kavuşmaktır. Bunun bir parçası güzel ahlakın sabırdır. Mesela Ali İmran 17. ayette bu vurgulanmaktadır. Demin hocamızın bahsettiği gibi Allah'a tevekkül etmek ama tabii ki bunu yaparken elinden geleni yapmak Enfal suresi 2. ayette güzel ahlakın parçalarından bir tanesidir. Muhtaç olduğu o halde başkasının menfaatini kendininkine tercih etmek. Demin okuduğumuz Bakara 177'de geçiyordu. adaletli olmak, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zikredildiği gibi Nisa 58'de de zikredilir. Orta yol üzere olmak, itidalli davranmak Bakara 143'te geçen bir özelliktir. Merhametli olmak, İsra 24 ve pek çok ayette. İhsan yani iyilikte bulunmak, çevresindekilere öncelikle anne babadan başlayarak Nahil 90. ayette geçer. Doğru sözlü olmak, sıdk, pek çok ayette, Ahzab 35 dahil geçer. Cömertlik yine müminlerin özelliklerinden bir tanesidir. Leyl suresi 5. ayette geçer. Ve yanlış hatırlamıyorsam Lokman suresinde geçen yeryüzünde böbürlenerek yürüme ayeti vardır. Tevazu da yine müminlerin özelliklerinden bir tanesidir. Sesini fazla yükseltmemek, orta yollu bir şekilde konuşmak. Bunların tamamı insanın güzel ahlak üzere olması için Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş davranış tarzlarıdır. Muamelat açısından da baktığımızda mesela alışveriş ile alakalı Allah-u Teala doğru ölçeklerle ölçmeyi ve tartmayı emretmiştir. İsra suresi 35. ayette. Sözleşmelerde yapılması gerekenlerden Bakara suresi 182. ayette bahseder. Evlilik ve boşanma usulleri Bakara suresinde, Nisa suresinde, Talak suresinde pek çok ayetlerde anlatılıyor. Miras paylaşımı ile alakalı Nisa suresinde ve benzeri bilgiler var. Ve bunun dışında da yani günlük yaşamımızda bir insanın muhatap olduğu bütün davranış türlerinde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği gibi eğer yaşarsak işte o zaman muamelat açısından da Allah'la barış halinde olmuş oluruz. Yani özetle itikadımız, ibadetimiz, ahlakımız ve muamelatımız Allah'ın emrettiği gibi olursa inşallah tamamen Allah'a karşı tutumumuz da doğru ve onunla barış halindedir diye ümit ederiz. Mesela Kehf suresi 110. ayette okumak istediğim bir kısım var. De ki ben de tıpkı sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbinin huzuruna varmayı bekliyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine kullukta hiç kimseyi ona ortak koşmasın. Özetle tevhid üzere olsun ve iyi işler yapsın diyor Resulullah'ın ağzından. Evet, bunlar
sayın. Allah razı olsun. Şimdi bu dersimizin konusu Allah'a karşı tutumumuzdur. Dinimizin adı İslam. Adem Aleyhisselam'dan beri tek din İslam'dır. Başka bir şeydi. İslam kelimesinin anlamı da tam teslim olmak. Kime? Allah'a. Allah'a tam teslim olmak herhangi bir şart koşmamayı gerektirir. O zaman Allah ne diyorsa o dememiz lazım. Tüm varlıkların sahibi o. Yaşatan o, öldüren o. Kalplere hakim olan o. Her şey onun elinde. Öyleyse ona tam teslim olandan daha güçlü birisi yoktur. Allah'a karşı tutumumuz, Allah'a tamı tamına teslim olmak, ona inanmak ve ona güvenmektir. Cenab-ı Hak cümlemizi ona inanan ve güvenenlerden eylesin. Allah hepimize yardım eylesin. Amin.